Ayrım 5, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 53. İslamist de ne demek? Hepimiz medya tarafından şartlandırılıyoruz. İslamist diyoruz mesela. Anlam bilim, semantik bakımından İslam'ı ilgilendiren meselelerde kullanılıyor değil mi? Militan olmayan, devrimci olmayan, hatta Müslüman olması bile gerekmeyen demektir aslında. İslami meselelerle ilgilenen uzman demektir. Fakat İngilizce, Fransızca veya İspanyolca'da İslamist, Amerikan propagandası istikametinde medya tarafından sakallı, oraya buraya bomba yerleştiren kişiler için kullanılır oldu. Hollywood filmlerindeki gibi giyinen, kocaman sakalı olan, çılgın fanatik kişiler için kullanılıyor artık İslamist. Halbuki lisan bakımından yanlıştır. Maalesef artık milletler arası dilin bir parçası oldu şimdi. Ve bu manipülasyondur. Tüm bu seçilen ifadeler sadece siyasi amaçlarla değil, kültürel açıdan toplumları yönlendirmek için de kullanılıyor. Her köşe başında drink Coca-Cola, Coca-Cola iç diyorlar. Bilhassa gençler açısından çok dikkatli olmak gerekiyor. Şu bilgisayar oyunları yine gidip iyi bir Amerikan, İngiliz, Fransız askeri oluyor, girdiğin bir savaşta yüzlerce teröristi öldürüyorsun. El-Kaide teröristleri mesela. Çocuklar tüm bu manipülasyonları aşamıyor ve bu ideolojik şartlandırmalarla zihinleri şekillendiriliyor, ifsad ediliyor. Ben size İslamist dedim, siz buna binlercesinin zihnimize bombardıman edildiği diğerlerini de dahil edebilirsiniz. CNN'in dünyadaki rolü buna dairdir, sayısız gazete ve televizyonlar böyledir vesaire. Belli bir yönde, yani tek yönlü olarak zihinlerimizi şekillendirmeye, şartlandırmaya çalışıyor hepsi. Bu manada sizin aylık ve baran dergileriniz var, internet siteleriniz var, üzerinde çalışarak, düşünerek, kafa yorarak meseleleri işliyorsunuz, makaleler kaleme alıyorsunuz. Bu manipülasyonları aşmaya çalışıyorsunuz. İnsanları doğru istikametlendirmeye gayret ediyorsunuz ve insanlara başka bakış açılarının da var olduğunu gösteriyorsunuz. Bunlar mühimdir. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme, 28 Mart 2009. Carlos ile Le Monde Diplomatik Türkiye röportajı. Dünya küresini kuşatan emperyalizm üzerine değerlendirmelerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz? Madem ki emperyalizm bahsini bugün Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmi merkezinde ele almak durumundayız, o halde dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimizden şöyle bir ricada bulunarak başlamak istiyorum. Amerikan ordusunda binbaşı rütbesiyle görev yapmış ve Amerikan emperyalizminin Irak'ı işgalini protesto etmek için kendisini feda etmiş mücahit kardeşimiz, şu anda bir Amerikan askeri hastanesinde yatmakta olan kumandal Nidal Malik Hasan'ın sağlığı ve hayatı için dua etmelerini rica ediyorum hepsinden. Bu insan, Amerikan ordusunda bulunan diğer tüm Müslüman kardeşlerimiz için de bir örnek teşkil etmektedir. Amerikan ordusunda binbaşı rütbesiyle psikiyatrist olarak görev yapan Nidal, 5 Kasım 2009'da çalıştığı ve dünyanın en büyük Amerikan üssü olan Teksas'taki Fort Hood üssünü basmış ve 12 Amerikan askerini öldürüp 30 kişiyi de yaralamıştır. Emperyalizme gelince, emperyalizm yayılma emeli güden bir devlet biçim ve anlayışı olarak binlerce yıllık tarihi olan bir vakadır. Çin İmparatorluğu olsun, Makedonyalı Büyük İskender'in krallığı olsun, geçmişten bugüne devam ede gelen hadise, daha gelişmiş ve teknolojik bakımdan daha güçlü olan devletlerin, orduların veya milletlerin kendilerinden daha zayıf olan çevredeki devletleri işgal etmeleri, topraklarına katmaları ve böylece daha zayıf olan kavimleri boyundurukları altına almalarıdır. Tabii olan buydu o dönem ve çağımıza gelene dek olan bitenin niteliği de budur. Yalnız modern zamanlara geldiğimizde artık her şey bu kadar açık seçik icra edilmemektedir. Peki ne olmaktadır? Bu kez emperyalizm, demokrasi ve hürriyet gibi argümanların maskesi ardında tatbik edilmektedir. Şu gerçek ise hemen asla değişmemekte, güçlü olanın maddi bakımdan kendisinden daha zayıf olana hükmetmeye bakması tarzındaki emperyalizm daima süre gelmektedir. Ve yine emperyalizm, kapitalizmin varacağı en üst safha olarak bugün doygunluk noktasına ulaşmıştır ki bundan sonra kendisini bekleyen son, bu nevi emperyalist bir sistemin artık daha fazla sürdürülememesi ve ümit ediyorum fazla sürmez, nihayetinde çöküşüdür. Görüyoruz, Amerika Birleşik Devletleri bugün birçok devlete veya topluma saldırganca savaş açmakta, dünyanın muhtelif bölgelerindeki bu savaşları askeri ve teknolojik üstünlüğüne dayanarak sürdürmeye çalışmaktadır. Ne var ki tüm bu maddi azametine rağmen daha fazla ilerleyememekte, kendilerini savunmak için bedenlerini silah olarak kullanan ve hayatlarını kahramanca feda eden Müslüman direnişçiler karşısında günden güne gerilemektedir. İşte Irak, işte Afganistan ve diğerleri. Böyle bir direniş karşısında yenilmeye mahkum olduklarını kendileri bile itiraf etmektedirler. Evet, mümkündür. Bu süreçte çok büyük zararlar verdirebilirler. Hürriyet ve haysiyetleri için savaşan insanlardan birçoğunun hayatını kaybetmesine de sebep olabilirler. Fakat her ne olursa olsun neticede yenilmeye ve silinmeye mahkumdurlar. Kastettiğim ilginç de bir tarihi olan büyük bir ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet olarak tarih sahnesinden çekilmesi değil, emperyalist devlet olarak silinmesi, bu noktadan daha ileriye geçememesi ve bu niteliğiyle tarih sahnesine veda etmesidir. Üstelik sadece dıştan bir tespit olarak değil, içten bir teşhis olarak Amerikalılar nezdinde de gidişin gidiş olmadığı görülecek. Bugüne dek kandırılan, manipüle edilen bu çalışkan ve cesur insanlar kendi sınırları içinde hayatta kalma mücadelesinden öte bir dava taşımayacaklardır. Tekrarlıyorum, emperyalizm bitecektir. Allahu Ekber. Size ikinci bir sorumuz da şu olacak, Kumandan Carlos. Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün sırrı nedir sizce? Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin sisteminin nerelerden gelerek bu çapa ulaştığını tahlil etmemiz gerekiyor. En başta şunu tespit etmemiz elzem ki, günümüzün Amerika Birleşik Devletleri'ne kök teşkil eden insanlar, canlarını kurtarmak için Büyük Britanya'dan kaçmak zorunda kalan fundamentalist Protestan Hristiyanlardır. İşte bunlar Amerika kıtasının kuzeyine vardılar ve bir takım koloniler kurdular. Gittikleri bölgelerde yaşayan Kızılderililerle savaşarak onların topraklarını işgal ettiler ve yavaş yavaş tüm Kuzey Amerika'ya yayılmaya başladılar. Sistematik olarak Kızılderilileri ortadan kaldırdılar. Üstelik bu insanlar Amerika'nın kalan kısmında yani Güney Amerika'da Avrupa'dan gelen İspanyollar veya Portekizlilerin yaptığı gibi yerli halkla karışma yoluna da gitmediler ve saf Avrupalı kimliklerini korudular. Kısacası Kuzey Amerika'da özellikle Amerika'nın kuzeydoğusunda tamamen Avrupalı bir toplum tesis ettiler. Britanya'nın tahtına ve hakimiyetine karşı baş kaldırarak savaştılar. 1776'da bağımsızlıklarını ilan ettiler ve günden güne gelişerek bugünkü askeri ve iktisadi güçlerine eriştiler. Avrupalı bir devlet ve toplumdu aslında kurulan. Avrupa geleneklerine, Avrupa dillerine ve Avrupa'nın kavim özelliklerine dayanan bir devletti bu. Aralarında Hollandalılar gibi diğer Avrupa milletlerinden kopup gelen unsurlar da olsa çoğunlukla Büyük Britanya ve Almanya'dan geliyorlardı. Güney Amerika'ya giden diğer Avrupalılar gibi yerlilerle karışarak melez kan taşıyan toplumlara dönüşmek yerine bilhassa saf kalmaya çalışan bir Avrupalı toplum oluşturup devletleştirdiler. Hemen teknolojik gelişmeye ağırlık verdiler ki tesis ettikleri bu güç komşularıyla olan savaşlarında kendilerine galibiyeti getirdi ve böylelikle toprak bakımından da genişlediler. Evet, tabii kaynaklar yönünden son derece zengin olan Kuzey Amerika'ya yayılan bu devlet ve toplumun bu kadar başarılı bir yükseliş çizgisi takip etmesinin sırrı, Avrupalı bir toplum olmakla beraber, kıta Avrupa'sında kalan soydaşlarının yaşadığı ve kuşatıldığı problemleri yeni geldikleri bu yere taşımamaları, tüm o yüklerden kurtulmuş olarak kenetlenmeleri ve güçlenmeleridir. Hatırlayın, o dönemin Avrupa'sı sayısız bölünmeyle, bitmek bilmez savaşlarla, kardeş kavgalarıyla, Avrupa gibi nispeten küçük bir toprak parçasında pıtrak gibi bitip sıkışmış yüzlerce devlet ve hükümetle boğuşurken, Amerika Birleşik Devletleri tek bir devlet, tek bir koloni sistemi, tek bir bağımsız cumhuriyet ve beyaz Avrupalı protestanlardan oluşan tek bir milletti. Böyle bir ülke elbette kolayca gelişebilirdi çünkü dışarıdan varlığını tehdit edebilecek tehlikelerle karşı karşıya değildi. 19. yüzyılın başlarında komşularıyla yaptıkları savaşları ard arda kazandılar. Kanada ile olan sınır problemlerini çözdüler, kendileri kadar gelişmiş olmayan Meksika ile yaptıkları savaşları kazandılar ve güneyde zengin kaynaklara sahip bu toprakları da kendilerine kattılar. İspanyollardan Florida'yı ve Fransızlardan Louisiana'yı aldılar. Uzatmadan, coğrafi olmasa da kültürel ve ideolojik bakımından Avrupa'nın gücünü kendilerine devşirdiler. Ancak Batı Avrupa toplumlarının yüz yüze bulunduğu tehlike ve problemleri devralmadılar. Bunlarla yüzleşmek durumunda kalmadılar. Nihayet Monroe doktrinini ilan ederek, yani Amerika Amerikalılar içindir bayraklaştırarak yeni bir emperyalist ideolojiyi sistemleştirdiler. Bu emperyalist deklarasyon gereğince bizim ülkelerimize, Latin Amerika ülkelerine adım adım müdahale edip tahakkümlerini pekiştirdiler. Nikaragua'yı bir takım paralı asker komitelerinin paravanası ardında işgal etmeye yeltendiler. Bilahare daha değişik yollarla Güney Amerika'ya yayılma stratejisini hayata geçirip ilk çok milletli Amerikan şirketi olarak Birleşik Gıda Şirketi'ni Ekvador'dan Meksika'ya kadar belli başlı her yere sokmaya baktılar. Sonraki adımsa İspanya'ya karşı savaştı. Theodore Roosevelt tarafından organize edilen ve resmi olmayan özel ordular aracılığıyla bir takım tertiplere giriştiler ve kendilerine kıyasla güçlü olmayan İspanyolları yenilgiye uğrattılar. Tam bu sırada Venezuela tarih ve kültürü bakımından enteresan bir hadise gelişiyordu. Bizler hepimiz o dönem Küba ve Porto Rico'nun bağımsızlığı tarafındaydık. Çünkü Latin Amerika'nın kalan tüm devletleri çok kanlı savaşlardan sonra İspanyol sömürgecilerden bağımsızlıklarını zaten kazanmışlardı. İşte o demlerde sonradan general olan bir Venezuelalı albay, o büyük adam Rafael de Nogales Mendez, Küba'da İspanyollar safında Birleşik Devletler'e karşı savaştı. Küba'nın bağımsızlığına karşı olduğu ve onların İspanyol boyunduruğu altında yaşamasına razı olduğu için değil, aksine Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerine doğru yaklaşan Birleşik Devletler tehdit ve emperyalizmini ön cephede kesmek içindi bu hamle. İspanyol tahakkümünün o dönem artık geçici bir nitelik belirttiğini görüyor, hakiki tehdidin Birleşik Devletler istikametinden geldiğini seziyor ve Küba'nın bir Birleşik Devletler sömürgesi olmasına engel olmak istiyordu. Ve yine bu muhteşem adam, yani General Rafael de Nogales Mendez, Birinci Dünya Savaşı esnasında bu kez Osmanlı ordusu saflarına katıldı ve Türklerle omuz omuza savaştı. Van şehrinin müdafaa muharebelerinde kumandan olarak çarpıştı. Sonrasında Bağdat'a idareci tayin edildi ve akabinde İngilizlerle savaştı. İşte bu kahraman Venezuelalı her dönem Amerikan emperyalizmiyle, Batı emperyalizmiyle savaşmış ve yaklaşan tehlikeyi önceden görmüştür. İspanyol ordusunda Birleşik Devletler ordusuna karşı, Osmanlı ordusunda İngiliz ve Fransız işgalcilerine karşı, özetle her dönem Batı emperyalizmiyle savaşmıştır. Emperyalizm ve onunla her cephede savaş şuuru bugün içinse Birleşik Devletler ve Anglo-Sakson emperyalizmine karşı savaş şuuru, biz Venezuelalıların atalarından miras kalan bir şuur ve ananedir. Ve ben de işte bu milletler arası anti-emperyalist savaş ruhunun son temsilcisiyim. Son sorumuz, tüm dünya üzerinde tesis edilecek bir barış için sizce ne yapılması gerektiği olacak? Yapılması gereken ilk iş direniştir. Peki Türkiye için neler söylemek istersiniz? Türkiye'nin öncelikle yapması gerekense tüm askeri çatışmalardan kaçınmasıdır. Kuşkusuz Türkiye'nin büyük ve modern bir ordusu, milletinin ister Türk ister Kürt tüm unsurlarının bünyesinde yer aldığı muhteşem bir ordusu vardır. Ancak Türk ordusunun seçkin subayları, sabetayist geleneğin değil, Müslüman bir cumhuriyet geleneğinin ordusu olmak borcundadırlar. Ne tamamen geçmişe dönmek, ne tamamen Batı emperyalizmine teveccüh göstermek, sadece şu an mevcut cumhuriyet zemini üzerinde Müslüman bir ordu geleneğini yeşertmek. Ve yine bu cumhuriyet zemini üzerinde tüm vatandaşlarına kavmi ve dini hususiyetlerine bakılmaksızın eşit haklarını teslim etmek. Aynı şekilde Türkiye hükümetlerle sıkı münasebetler kurma politikasını sürdürmek ve elbette NATO'dan çıkmak. Madem NATO dünyanın bir dönem kapitalist ve Marksist kamplar olarak ikiye bölünmesinin bir ürünüdür ve yine madem ki şu an Marksist kamp ortadan kalkmıştır, şu halde Türkiye için daha fazla NATO'da kalmasının da bir mana ve gereği bulunmamaktadır. İlk elde söyleyebileceklerim şimdilik bunlardır. Le Monde Diplomatique Türkiye adına gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 7 Kasım 2009. Carlos ile Time Türk röportajı. Sayın Kumandan İliç Ramirez Sanchez, Time Türk internet sitesi olarak verdiğiniz mücadeleyle iftihar ediyor ve sizden aşağıdaki sorularımızı cevaplamanızı arzu ediyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Dünyanın birçok entelektüeline göre emperyalist bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden dünyaya hakim olmaya çalıştığı şu dönemde, Latin Amerika ülkeleri ve İslam ülkeleri arasında ne tür bir stratejik dayanışma geliştirilebilir? Her şeyden önce Latin Amerika ülkeleri gerçekte bir blok ismi olmadığı gibi Latin Amerika'da ABD sınırından Rio Grande'den başlayarak Patagonya'ya kadar uzanan bir coğrafi bölgenin ismidir aslında. Latin Amerika deyimi Meksika'yı işgal eden 3. Napolyon tarafından icat edilmiştir. İber Yarımadası'ndan bir Latin ülkesi olan Fransa'dan gelen ve bir Latin dili olan Fransızcayı konuşan bizler aynı zamanda Amerikalıyız demeye getiriyordu ki Elbette bu tarih bakımından yanlış bir kavramı belirtir. Evet, Latin Amerika ülkeleri bir blok değildir demiştik. Şimdi bunlarla dayanışma içinde olup olamayacağını tartıştığımız İslam ülkelerine bir bakalım dilerseniz. Peki İslam ülkeleri ne demektir? Çoğu halkı Müslüman fakat rejimi Müslümanlıktan uzak ülkeler. Hatta bunlar arasında olup da rejimi zahiren şeriat kanunlarına uygun görünen Suudi Arabistan ve birkaç küçük ülkeye gelince. Bunlar da tamamen emperyalizmin müttefikidirler. Üstelik kimilerinin en iyi iktisadi veya sair nitelikte ilişkileri Siyonist varlıkla yani İsrail'dedir. Bu yüzden iki blok arasında bir dayanışmadan bahsedemeyiz. Çünkü ne o tarafta ne bu tarafta böyle bir blok varlığı mevcuttur. Ancak şundan bahsedebiliriz. Evet, Amerikan toplumları ile İslam toplumları arasında bir dayanışma olabilir ve olmalıdır da. Üstelik Arap ülkelerinden Amerika kıtasına çok büyük göçler de gerçekleşmiştir ki sadece Venezuela'da bizim 4 milyon Arap asıllı vatandaşımız vardır. Yalnızca bu bile mezkür iki ayrı bölgenin insanları arasındaki bir yakınlaşmanın vesilesi olabilir. Ne var ki dayanışma dediğimiz hadise sadece duyguların aynılığı meselesi olmayıp bir eylem mevzudur ve devletler planında pratiğe dökülme gereğine kadar gider. Bu çerçeveden baktığımızda çoğu Amerikan devletinin devrimci karakteri haiz olmadıkları da bir başka gerçektir. Aksine İslami hareketlere bakışlarında ABD'nin bakışına yer yer paralellikler arz etmektedirler. Nasıl ki bugün İslam ülkeleri denilen çevrede de aynı husus söz konusudur. Venezuela ve Küba birer istisnadır. Aynı şekilde Bolivya ve Ekvador da öyle. Daha da gidersek Uruguay ve Paraguay da daha müspet bir çizgide ilerlemektedir ama neticede bunlar hep istisna çerçevesindedir. Bölgenin en büyük gücü olması bakımından mühim bir mevkii olan Brezilya'nın ise milyonlarca Arap asıllı Hristiyan vatandaşı olması hasebiyle bunda bir rol oynayabileceği düşünülebilir. Neticede bir ihtimaldir. Burada asıl mühim rolü Türkiye oynayabilir. Şu an tarihi rolünü oynamasını engelleyen sabotajist ağırlıklarını atma yolunda olan daha iyi bir rejim var Türkiye'de. Bölgesinde büyük bir güç olarak Türkiye, coğrafi uzaklığa rağmen sadece toplumlar arasında değil, devletler arasındaki dayanışma bahsinde de çok önemli roller icra edebilir bence. Karamsar değilim ve bugüne değil, ileriye bakmalıyız. Ne var ki, böylesi yaygın bir dayanışma şu an için çok mümkün gözükmüyor. Daha kat edilecek uzun bir yol var önümüzde. Müslüman olduktan sonra Batı hayat tarzına ve medeniyetine yönelik bakışınız değişti mi? Dünya ve Batı'yı bu bakımdan nasıl değerlendirirsiniz? Ben kendimi asla inkar etmedim. Şimdi burada konuşurken ön tarafımda Afrikalı bir arkadaş var. Geldiği bölgeye has ananevi giysilerini üzerine giymiş bir Müslüman. Şimdi benim onu veya bir başka bölgeden gelen diğer bir Müslümanı şeklen taklit etmem bir nevi karikatürleştirme olur. Ben ideallerin, prensiplerin adamıyım. Bu sathi veya şekli bir mesele değildir. Kaldı ki komünizm mücadelesi verdiğim gençlik yıllarında, ülkemde komünist bir genç lider olduğum o dönemde dahi ben asla bir Che Guevara gibi giyinmedim mesela. Asla böyle bir şey yapmadım. Gerçi OPEC operasyonu sırasında başımda bir bere vardı ama bu da yalnızca polisçe tanınmamı engellemeye ve bu amaçla yüzümü gizlemeye matuf istisnai bir durumdu. Şekli bir özenti değildi yani. İnancım odur ki ben sadece benim ve kimliğim de buradan geliyor. Bir kültürüm var ve onu inkar etmiyorum. Giysi ve diğer vasıflar bakımından sahip olduğum gelenekler var. İçinden geldiğim bu geleneği yok saymıyorum, aksine sahipleniyorum. Lakin benim hakikaten reddettiğim bir şey vardır. O da Batı medyasının, özellikle ABD'ninki, tahakkümü vasıtasıyla empoze edilen belli şekilde giyinme, belli şekilde yiyip içme, belli şekilde yaşama ve bu çizgide resmedilen bir hayat tarzıdır. Bu hayat tarzını kökünden reddediyorum. Hem ben bu hayat tarzını sadece Müslüman olduğum için değil, daha öncesinde de reddediyordum. Evet, ben köklerimden, İspanyol kültürümden kopmuş değilim. Aksine, daima bu geçmiş köklerime, kendi mahalli kültürüme, geleneklerime bakar ve onları sahiplenirim. Yani Müslüman olduktan sonra bu anlamda yeni bir kültür, medeniyet ve hayat tarzı kazanmış değilim. Hayır, böyle bir şey olmadı. Bence herkes öncelikle kendi köklerine, ana vatanına, aile geleneklerine dayanmalı ve otantik dendiği veçhile orijinal olmalı. Bir diğer ifadeyle bugün İslam ülkelerinde şu veya bu kesimin yahut liderin giydiği giysilerle mücahit olunmaz. Böyle bir şey sizi mücahit kılmaz. Cezaevindeki durumunuz nasıl? Haklarınız veriliyor mu? Fransız hükümetinin cezaevindeki Müslümanlara ve mücahitlere karşı tutumu nedir? Ziyaretçileriniz veya avukatlarınızla kolayca görüşebiliyor musunuz? Avukatlarınız hükümet tarafından herhangi bir engellemeye uğramadan sizi savunabiliyor mu? Siyasi tutuklu ve mahkumlar diğer tüm tutuklu ve mahkumlardan daha az hakka sahiptir. Gardiyanların çoğunluğu siyasi kimliğinizden ötürü size belli bir saygı duysa dahi durum bu merkezdedir. Size saygı duyulur çünkü siz şahsi kazançlarınızın peşinde koşarken değil, idealleriniz uğruna cezaevine düşmüşsünüzdür. Diğer yandan başka bir kısım gardiyanlar da siyasi tutuklu ve mahkumlara karşı bilhassa saldırgan bir tutum sahibidirler. Bunlar esas itibariyle polis muhbiridir. Şu yüzden ki normal gardiyanlar için konuşursak ne hakimdir bunlar ne de savcı. Nihayet gardiyandırlar ve mesaileri bittiğinde evlerine gitmek üzere vakitlerini geçirmeye çalışacaklardır. Fakat bazıları böylesi hususi bir kin taşıdığına göre bunlar yalnızca gardiyan değil, demek ki aynı zamanda polis muhbiridir. Özel olarak görevlendirilmişlerdir. Başka bir zaviyeden baktığımızda ise sistem itibariyle siyasi tutuklu ve mahkumların farklı ve özel bir uygulamaya tabi tutulduğu aşikardır. Bizler daha fazla kontrol ve takip ediliriz. Mektuplarımız, belgelerimiz, telefon konuşmalarımız dikkatle izlenir. Avukatlarımızla münasebetlerimizde bile durum aynı minvaldedir. En basit izinlerin alınabilmesi dahi büyük meseledir ve günler alır. Fransa ve Türkiye, evet birinci olarak Fransa, hemen ardından Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından en çok kınanan iki ülkedir. AİHM devrimci bir kuruluş değildir ancak benim durumum ve maruz kaldığım müşahhas cezaevi şartları hakkında aldığı ve Fransa'yı açıkça kınadığı kararları vardır. Mesela beni tüm dünyadan tecrit etmeye ve manevi bakımdan çökertmeye matuf izolasyon tecrit uygulamaları hakkında aldığı kararlar. Böyle bir tecrit uygulamasına ne Avrupa'nın kalan kısmında ne de Türkiye'de rastlanmıştır. Evet, başka Avrupa ülkelerinde de tecrit uygulaması vardır fakat yalnızca sınırlı bir zaman dönemine hastır. Öyle aylarca, yıllarca, on yıllarca sürmez. Fuad Ali Salah isimli birisi var misal olarak. Paris'teki bir takım bombalı saldırılardan dolayı tutuklanmıştı. Tam bir tecrit altında şu an ve 1987'den beri de aynı şartlarda cezaevinde. Avukatlarımız ise daimi bir engelleme ve kontrol altındadır. Yılda birkaç kez mali teftişe uğrarlar. Özellikle eşim Isabel, sayısız kez mali teftişe, vergi kontrolüne maruz kalmıştır. Yetmiyormuş gibi sürekli başka bazı şeyler icat ederek avukatlarımız ve bizim üzerimizde kesintisiz bir taciz politikası tatbik ederler. Eşim mesela siyasi değil, normal ticari avukatlık işlerini bile yapamaz hale getirilmiştir. Gece gündüz telefonla taciz edilir, küfür ve hakaretlere maruz kalır ve bu telefonları dinleyen polisler de elbette müdahale etmez, sorumluları yakalamazlar. Acaba niye? O halde bu tacizciler kimdir? Kısacası beni savunmak hiç de kolay değildir. Maalesef Venezuela hükümeti de hem de en üst seviye yetkililer olarak benim savunmama yardımcı olmamak bakımından ellerinden gelenin azamisini yapmaktadır. Bana yardım etmemek ve savunmamı geciktirmek için daima bir yol bulma gayreti içindedirler. Bunlar hem dış işlerinde hem de büyükelçilik çevrelerinde bulunan kariyer yapmış bürokrat veya diplomatlardır. Benim herhangi bir hakkımı kazanmam yahut hak kaybımın engellenmesi için şimdiye dek tek bir diplomat veya bürokrat kılını kıpırdatmış değildir. Venezuela devlet başkanı seviyesinde bana olan desteğin dillendirildiği doğrudur fakat bu asla tatbikatı aksetmiş değildir. Kaldı ki Venezuelalı bir bürokrat kesim zaten en başta devrimci falan değildir ve tek düşündükleri şey, hepsi ille de bana düşman olduklarından da değil üstelik, kendilerini Chavez sonrası döneme sağ salim saklamaktır. Çünkü ne devrime ne de devrimin uzun süreceğine inanmaktadırlar. Ola ki Chavez öldürülürse sonra geleceklere aman bize ilişmeyin, Carlos'a yardım etmemek için elimizden geleni ardımıza koymadık deme hazırlığıdır onlarınki. Kısacası şartlar böyle devam ettiği müddetçe benim ve avukatlarımın durumu pek iç açıcı olmayacak. Bana sadık az sayıda avukatım var zaten. Üstelik benimle uğraşmaktan dolayı kendilerine tek kuruş ödenmiş de değil. Son olarak burada ölü hastalar var ki Türkiye'de olsa cezaevi dışında mesela bir hastanede tedavi edilirdi. Ancak bunlar cezaevinde tutuluyorlar hala. Filistin'de yaşadınız ve yıllarca onun için savaştınız. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bizim için ehemmiyeti üzerine neler söylemek isterdiniz? Kudüs. Filistin'in hem Müslümanlar hem de Ehli Kitap dediğimiz çerçevedeki inananlar için mukaddes topraklar olması bir yana, Yahudi sapkınların, Siyonistlerin gayrimeşru işgaline karşı tavır almakla tüm insanlığın sorumlu olduğu bir meseledir bu. Bu yüzdendir ki Filistin davasına, Arap milletine ve İslam ümmetine ihanet eden, yani işgalcilerle işbirliği yapan tüm lafta Müslümanlar yahut lafta İslam devletleri, bu hainliklerinin bedeli olarak en ağır biçimde cezalandırılmayı hak etmektedirler. Enver Sedat ve benzerleri buna bir örnektir. Filistinlerin Siyonist düşman tarafından kuşatıldığı ve imha edildiği bir durumda, bu katil sürüsüyle bu teröristlerle işbirliği yapmanın bir bedeli olmalıdır elbette. Ki işgal altındaki o insanların herhangi bir diplomatik ilişkisi, hukuki bir statüsü ve ağır silahlarla mücehhez bir ordusu da yoktur. Filistin bu sapkın Yahudilerin işgali altında olduğu müddetçe dünyada herhangi bir barış gerçekleşemez. Kaldı ki bu işgal milletler arası tüm hukuk kurallarına aykırı bir durumdur. Ortada böyle hukuksuz bir işgal varken dünyanın herhangi bir yerinde adaletten bahsedilemez. Her müminin birinci vazifesi bilahare Filistin'i de hürriyetine kavuşturmak üzere öncelikle kendi ülkesinde İslami bir devrim gerçekleştirmesidir. Bu esaslı ve önemli bir mevzudur. Neticede söyleyebileceğim şey, bazı aklı başında Yahudilerin dahi itiraf ettiği üzere, İsrail'in varlığı komşularınca asla kabullenilmeyecek, sadece sürekli bir savaş ve komşularına karşı daim bir askeri zaferle geçici olarak yaşatabilecek, bu devletin belli bir zaman sonra sonu gelecek. Sonra ise bir daha asla böyle bir devlet vücut bulamayacaktır. İşgalcinin bile bildiğini, başka herkesin de bilmesi ve İsrail'in sonunu getirecek olan adımların buna göre atılması gerekmektedir. Salih Mirza Beyoğlu hakkında soylu İslami mücadelemizin lideri diye bir tabir kullandığınızı biliyoruz. Niçin böyle bir tespitte bulundunuz? Şimdi elimde onun Baş Yücelik Devleti adlı eserinin İngilizcesi var. Böylesi bir kitap kaleme almış bir insan için başka ne söylenebilirdi? Bu kitap üzerinde yorum yapabilmem bakımından henüz yeni bir eser. Ancak bir devrimden sonra İslami devleti idare edecek olan liderlerin aydın elit sınıftan olması şartı çok doğru ve çok mühim. Burada mesele şudur bence. Peki bu eliti kim seçecek? Evet, bu seçkin aydınlar sadece bizim taraftan olmayacaktır. Çünkü diğer tarafın da hakikaten seçkin aydınları vardır ve işin ehline verilmesi ölçüsünce bir zamanlar düşmanımız da olsalar bunlar da vazife almalı, kendilerine vazife verilmelidir. Demokrasi meselesi karşımıza çıkmaktadır burada. Halkın iradesi gibi albenili bir ifadeyle takdim edilen demokrasi, bugün batıda ve her yerde iktisadi gücü, basın gücünü, siyasi nüfuzu ellerinde tutan bir azınlık tarafından kitlelere, sokaktaki insana empoze edilmektedir. Fakat nedense kazananlar hep kendileri olmaktadır. İşin özü, demokrasi veya halkın idaresi manipüle edilmekte, halkın iradesi hiçbir yerde tecelli etmemektedir. Son sözü söyleyen daima bu azınlığın iradesi olmaktadır. Demokratik Türkiye'yi düşünün. İktidarda olanlar Amerikan müttefikidirler ve sokaktaki halkın Amerikan karşıtı hissiyatı ve protestolarının belirleyici bir neticesi yoktur. Son sözü yine iktidardakiler söylemektedir. Demek ki demokrasi sözü veya idaresi bu bakımdan tam bir aldatmacadır. Olan biten yine bir seçkinler idaresidir. Evet, bir aydınlar idaresi olmalıdır ancak demek ki doğru fikirler temelinde bu idealler ve halkın iyiliği için her şeylerini feda edebilecek seçkinlikteki aydın şahsiyetler etrafında teşkilatlandırılmış bir idare olmalıdır bu. Ne var ki sadece doğru fikirler de yetmez. Bu fikirlere uygun teşkilatın, idarecilerin ve davranışların da bir seçim sistemiyle denetlenmesi gerekir. Salih Mirza Beyoğlu'na katılıyor ve eserini böyle yorumluyorum. Son bir not olarak, bugünkü demokratik sistemlerde basın belirleyici bir rol oynamakta ve kapitalistlerin elinde bu güç, halkı manipüle etmekte, emperyalistlerin ve yönetenlerin çıkarlarına paralel bir yayın yapmaktadır. Şu halde öncelikle basının millileştirilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin tarihi misyonunu üzerine alması, bunun gereğini yapması çağrısında bulunuyorsunuz. Türkiye'nin dünya ve İslam alemi bakımından bu tarihi rolü nedir sizce? Biliyorsunuz halifelik bir zamanlar İstanbul'daydı ve Osmanlı Devleti idaresi altında olan tüm milletlerin kültürlerini, lisanlarını, inançlarını sultanın otoritesine saygılı oldukları müddetçe himaye ediyordu. Bu kimsenin inkar edemeyeceği bir hakikattir. O muazzam Osmanlı coğrafyasında Macaristan'dan yola çıkan bir kişi Orta Asya'ya, Türkistan'a kadar, yine Somali'den kalkıp Kafkaslara kadar sultanın sağladığı bir emniyet içinde ve rahatça seyahat edebiliyordu. Ne sınır muamelesi ne vergi ödemesi söz konusuydu. Sonra ne oldu? Her kavme bir devlet milliyetçiliği kışkırtıldı. Bağımsızlık kazanma diye bir cereyan alevlendirildi ve sonuçta güya bağımsız bir sürü devletçik, İngiliz ve Fransız güdümünde kukla yapılar doğdu. Gövdesine İsrail diye bir de zehirli kazık çakıldı. Osmanlı'dan güya kurtuldular ama geçmişin aksine olarak zalim emperyalistlerin kuklası ve mağduru oldular. Tüm bu acı hatıralar ve tecrübeler sonrasında şimdi Türkiye yeniden o tarihi rolü üstlenebilir ve Arapların yahut Ermenilerin yaşadığı türden menfi tatbikatlardan ders çıkartarak, burada yaşanan acı hatıralara saygısını göstererek Osmanlı'nın daha geçmiş tarihindeki müsbet pratiğini kendinde örnekleştirebilir ve kendi halkının en tabii hakları yanında bünyesindeki azınlıkların haklarına da saygı gösterici bir yapılanmaya gidebilir. Böylece tüm İslam dünyasının göstermeye hazır olduğu bir konsensüsle liderlik görevini yeniden devralabilir, bölgesindeki en büyük güç olabilir, yıllardır kendisini mahkum ettiği o marjinal mevkiden çıkabilir. Liderlik potansiyeli bakımından Mısır'ı da unutmayalım. Fakat orada olan bitenler hiç de ümit vaat edici değildir. Saddam Hüseyin de bir dönem böyle bir liderlik teşebbüsünde bulundu. Fakat malum olduğu üzere ülkesi işgal edildi, kendisi de şehit edildi. Kısacası hem tarihi tecrübesi hem de aktüel şartlar bakımından yalnızca Türkiye bu rolün hakkını verebilecek bir potansiyel taşımaktadır. Üstelik Doğu Türkistan'dan Bosna'ya kadar çok geniş bir coğrafyada Türkçe konuşulmaktadır ve kültürel bakımdan hepsi Türkiye'ye bağlıdır. Lakin bunun için Türkiye'de öncelikle milli bir hükümet olmalıdır. Gerek Amerikan müttefiki hükümet olmaktan, gerekse NATO'nun ayakçısı bir ordu olmaktan çıkılmalıdır. Tarih Türkiye'yi göreve çağırmaktadır. Irak ve Afganistan'da NATO ve ABD'nin başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz? Irak için konuşmak gerekirse iktisadi sömürü anlamında ve geride bıraktıkları kuklaları bakımından siyasi anlamda belli bir başarıya ulaştıkları söylenebilir. Ne var ki bu kalıcı bir hakimiyet değildir ve kurdurulan hükümet de tüm Irak halkını temsil etmiyor. Kendileri açısından nihai bir çözüme ulaştıramamışlardır oradaki işgali. Yani şimdiki siyasi durum geçici ve gidicidir. Afganistan'a gelince, Afgan toprağı tarihte hiçbir zaman yabancılarca fethedilememiştir. Makedonyalı Büyük İskender bile Afgan dağ ve vadilerinden geçerek Hindistan'a gidebilmek için oradaki Afgan kabilelerine para ödemek zorunda kalmıştır. Büyük İskender'in ordusu gibi yine zamanın en büyük ordularından birine sahip İngilizler bile Afganistan'da yaptıkları üç büyük savaşı kaybetmişlerdir. Yine zamanın en büyük, en eğitimli, en güçlü, en teçhizatlı ordularından Sovyet ordusu Kızıl Ordu da Afganistan'da mücahitlere karşı verdiği savaşı kazanamamış, sonunda Afganistan'ı terk etmek zorunda kalmıştır. Şimdi olanca azametine rağmen Amerikan ordusunu bekleyen de kesinlikle budur. Amerikalılar 1 kilometre ötede bir mücahit fark ettiklerinde hemen hava kuvvetlerini yardıma çağırıyorlar ve o tarafa uçaklarla, helikopterlerle hava saldırısı düzenliyorlar ki her bir saldırı milyonlarca dolar demektir. Böyle bir savaş sürdürülemez, böyle bir savaş kazanılamaz. Kaldı ki gerek Irak'ta gerekse Afganistan'da istediklerini yapamadıklarını, savaşı diledikleri gibi sonuçlandıramadıklarını, hele Afganistan'da tamamen kaybetmeye başladıklarını söyleyenler de Amerikalıların ta kendileridir. Allahu Ekber. Time Türk adına Fazıl Duygun ve Avukat Güven Yılmaz'la görüşme. 10 Nisan 2010. 5. ayrımın sonu sayfa 68.